A'dan Z'ye sağlık.
Efendim iyi akşamlar diliyorum. Güzel başkentimiz Ankara'dan tüm bizi dinleyenlere kucak dolusu sevgiler, muhabbetlerimizi gönderiyoruz. Bugün 15 Mayıs 2015 Cuma. Güzel bir gün. Neden? Hem müminlerin bayramı Cuma hem de bugün mübarek Miraç kandilimiz. Öncelikle bizi dinleyen tüm dinleyicilerimizin mübarek Miraç kandilini tebrik ediyorum. Rabbim inşallah daha nice kandillere hep beraber sevgi, muhabbet içerisinde ulaşmamızı nasip eyler. Gerçekten Miraç kandili deyince de özellikle bizlere hediye edilen başta o gözümüzün nuru, gözümüzün bebeği denilen bizim için çok önemli olan müminin miracı olan namaz hediyesi değil mi? Ne kadar güzel güzel bir hediye. Rabbim bizi özellikle bu kandil gecelerinde bol ibadet yapmamızı nasip eyleyecek inşallah güç verir. Tabii sohbetimiz, konularımız sizlerin de beğendiği, sizlerin de merak ettiği, sizlerin de özellikle sormak istediği konular etrafında oluyor. Gerçekten bu sağlık konularıyla alakalı olarak öncelikle çok konuşulanlardan ziyade maalesef önemli olup biraz arka planda olmuş konuları seçmeye özellikle ekip olarak gayret ediyoruz. Gerçekten bugün konumuz da onlardan bir tanesi olacak. Tabii bu sohbetimizin siz değerli dinleyicilerimize ulaşmasında vesile olan öncelikle Büyük TRT ailesine teşekkür ediyorum. Diğer taraftan teknik ekipten sevgili kardeşimiz Cihan Aktepe beyefendiye, ayrıca program yapımcımız hanımefendi Dilek Baytemir'e çok çok çok teşekkür ediyoruz. Evet, yine bir Doktor Mehmet Uçar ile A'dan Z'ye sağlık programındayız. Öncelikle tabii düşünün ki şöyle size bir gözünüzün önüne gelen bir sahne diyeyim doğuracağız. Nasıl bir sahne doğuracağız? Düşünün ki yemek yiyorsunuz, yanınızda eşiniz, dostunuz, arkadaşınız ya da çocuklarınız var. Arka taraftan bir patırtı gürültü, tuhaf sesler, amanın yetiş, ne oldu? Aman beyefendinin, işte hanımefendinin boğazına bir şey kaçtı gibi sesler duyacaksınız. İşte bugün onları konuşacağız. Acaba nasıl müdahale edebiliriz? Tabii bu konuda bize sorularınız olacak. Nedir? Yani havayolu tıkanıklıklarında, havayolu tıkanıklıklarında tıkanıklığı nedir? Hava yolu tıkanıklığı kaça ayrılır? Hava yolunun tıkanıklıklarında acaba ilk yardım nasıl yapılır? Hangi durumda müdahale etmeliyiz? Hangi durumda müdahale etmemeliyiz gibi konuları konuşacağız. Bu konuda özellikle söylemek istedikleriniz, sormak istedikleriniz olursa telefon numaralarımız Türkiye 0090, Ankara 312 463 3419, Türkiye 0090, Ankara 312 463 3421 diyoruz efendim ve sorularınızı bekliyoruz. Gerçekten önemli bir olay. Az evvel söylediğim olayda olduğu gibi bu kendinizin başına da gelebilir. En sevdiklerinizin başına da gelebilir. Ya da arkadaşlarınızın, dostlarının başına gelebilir. Ya da hiç tanımadığınız insanların başına gelebilir. Sonuçta gerçekten dünyada ve Türkiye'de de çok sık görülen bir olgu. Nedir? Herhangi bir maddenin, herhangi bir cismin ya da en çok görülen şekliyle herhangi bir gıda parçasının kişinin hava yollarına kaçmasına biz hava yolu tıkanıklığı diyoruz. O zaman bu hava yolunu biz isterseniz bir açıklayalım. Nedir hava yolu? Hava yolu adı üzerinde yaşadığımız atmosferdeki havanın bir şekilde akciğerlere akciğerlere gelmesini sağlayan yola biz hava yolu diyoruz. Nedir işte burunla başlayan, diğer taraftan dudaklarımızın olduğu bizim yutak dediğimiz ağızla devam eden ve ağız ve burundan alınan oksijenin öncelikle yutak, daha sonra da nefes borusunun üst kısmı, daha sonra da nefes borusunun kendisi ve daha sonra da akciğerlere doğru giden işte bronşiyol ve bronş dediğimiz olaylara kadar giden bir parça. Yani ağızla burunla akciğerler arasındaki yola biz hava yolu diyoruz. Bir şekilde düşünsenize bu hava yolunun olduğu kısımda herhangi bir tıkanıklık olduğu vakit ne olur? Takdir edersiniz ki vücut için gerekli olan hava bir şekilde dışarıdan alınmamış, kişi nefessiz, havasız kalmış olabilir. Tabii bu noktada diyeceksiniz ki ya Mehmet hocam Ben şu kadar yaşıma geldim, hiçbir böyle bir olgu yaşamadım diyebilirsiniz ama ben de hemen şunu derim. Hiç mi su içerken ya da herhangi bir sıvı içerken bir damlası boğazınıza kaçmadı? Hemen başladınız demeye ya da bir gaz ya da bir efendim işte ufacık bir gıda parçası değil mi efendim ya da bir sakız parçası. İnanın ben size söylüyor mu? Ölüm korkusu yaşanır efendim. Ölüm korkusu yaşanır. Gerçekten öyle. Hele bir bakın bakalım burnunuzu ağzınızı şöyle birkaç dakika kapatmaya da denizin altına girdiğiniz, havuzun altına girdiğiniz anda nefessiz kaldığınızda bir düşünün bakalım. Gerçekten çok önemli. Neden? O alınan havayla alakalı olarak bize ne lazım? O havanın içerisindeki oksijen lazım. Neden lazım? Bütün beynin, akciğerlerin, efendim kalbin, efendim karaciğerin, dalağın, kasların, eklemlerin, bütün hücrelerin bir şekilde yaşamı idame ettirmesi için gerekli olan benzin, gerekli olan motorin, gerekli olan LPG, gerekli olan efendim doğalgaz ne derseniz adına bu enerji oksijen ve biz bu enerjiyi havayla alıyoruz. Gerçekten çok önemli. Şimdi bu noktada istatistiklere baktığımızda öncelikle Amerika Birleşik Devletleri'nde 1974'ten önce yapılan ani ölümler ya da ölüm sebeplerine bakıldığında hava yolu tıkanıklıklarına bağlı ölümler yaklaşık olarak 4. sırayı kaplamış. Gerçekten işte beyin damarlarındaki pıhtılaşma, inme dediğimiz olgular ya da işte kalp koroner damarlarında tıkınmaya bağlı koroner arter hastalıkları ya da miyokard enfarktüsü dediğimiz kalp krizleri, daha sonradan bazı akciğer patoloji, tümörler, kanserler gibi olguların yanında hava yolu tıkanıklıkları da gerçekten çok ciddi bir sayıda kişinin ölümüne sebep olmuş. Neden? Şundan dolayı özellikle yemek yeme, hızlı yemek yeme, dikkatsiz yemek yeme ya da yemek yeme sırasında yapılan yanlış uygulamalar, işte bunlara şakaları da dahil edebilirsiniz. Diğer taraftan da zaten sohbetimizin bir bölümünü ona ayıracağız. Özellikle evimizdeki o minik melekler, minik o küçük tatlı cadılar, bebekler ve çocukların özellikle ve özellikle maalesef istenmeyen bazı başta oyuncaklar, bazı küçük parçacıkları ağızlarına alması sonucunda, boğaza yabancı cisim kaçması sonucunda hava yolu tıkanıklıkları gerçekten Amerika'da 4. bazence 5. sıraya almış. Ve bu yıllarda acep bu durumlarda, yani hava yolu tıkanıklığı herhangi bir sebeple, ne sebeple olursa olsun tıkanıklığı olduğu durumlarda acaba nasıl bir ilk yardım uygulanması gerekir? Acaba nasıl bir manevra yapılması gerekir noktasında Alman asıllı bir Amerikalı cerrah olan Dr. Hennig kendisi bir manevra buluyor. Bu manevranın adı, 1974 yılında bulduğu bu manevranın adı aslında tam Türkçe karşılığı karna bası uygulaması ya da Latince adıyla subdiyafragmatik bası dediğimiz manevra. Bu arada subdiyafragmatik bası ne demek? Aslında subdiyaframa dediğimiz, herkes takdir eder ki bizim akciğerimizin altındaki bulunan diyaframa zarımızın olduğu bölümün altına yapılan manevra anlamındadır. Tabi bu karna bası uygulaması, diğer taraftan Latince adıyla subdiyaframatik bası uygulaması, ilk uygulamayı yapan kişi adıyla Hennig manevrası olarak tarihte yerini alıyor. Hatta burada şöyle bir bilgi de verebiliriz. Bu Dr. Hennig bu manevradan sonra gerçekten bunu öncelikle sağlık gruplarına, hekimlere, diş hekimlerine, hemşire arkadaşlara, sağlıkçı arkadaşlara, daha sonradan da ilk yardım gönüllülerine, ilk yardım uygulamaları yapan insanlara öğrettikten sonra yapılan istatistiklerde Amerika'da hava yolu tıkanıklıklarına bağlı olan ölümlerin sıralaması, şu an çok ilginç bir rakam vereceğim arkadaşlar, neredeyse 11-12'ler doğru gerilemiş. Gerçekten bu manevranın, bu uygulamanın etkinliği çok kısa zaman içerisinde görülmüş. Ve hatta söylenir ki Dr. Hennig bu manevra sonrasında bulduktan sonra ya biraz hani çok amiyane tabirle biraz böyle hani ben başka işler de başarabilirim gibilerinden biraz kusura bakmasın biraz kibir noktasına ve gurur noktasına gelmiş. Hatta kendi efendim ben eğer buna çare bulduysam işte belli virütik hastalıkları başta HIV'de olmak üzere çare bulurum gibi bir durum yaratmış. Hatta Afrika'da falan böyle birkaç bin kişi üzerinde yanlış uygulamalar yapmış. O nedenle Amerika'da bazı sağlık otoriteleri Doktor Hemlin'in bu manevradan sonra Afrika'daki maalesef yaptığı yanlış uygulamalar, yanlış bazı tedavi, yanlış araştırma tekniklerinden dolayı bu manevranın adına ısrarla bulan kişinin adıyla değil de karna bası uygulaması ya da subdiyaframatik bası manevrası demekle onlara, Doktor Hemli'ye karşı kızgınlıklarını belirtmişler. Şimdi gelelim asıl konumuza. Gerçekten hava yolun tıkanıklıkları. Ya Mehmet Hocam, gerçekten hani bu noktada bu manevra işe yarar mı acep dediğimizde ben net olarak size şunu söyleyebilirim. 20-21 senelik bir hekim olarak, ayrıca neredeyse bir 18-19 senedir ana konum olan ilk yardım ve acil yardım noktalarında şunu net olarak söyleyebilirim ki hangi ilk yardım uygulaması hayat kurtarma noktasında bizzat sonuç alabiliriz dediğimizde şunu net olarak söyleyebiliriz arkadaşlar. Hemlik manevrası ya da karna bası uygulaması ya da subdiyaframatik bası dediğimiz uygulama bizim ilk yardım uygulamalarının arasında hayat kurtaran uygulamaların en başında gelmekte. Sonuç alınır. Bu noktada birazdan her ne kadar keşke görsel olgumuz, görsel materyallerimiz ya da size bunu gösterme şansımız görsel olarak olabilseydi. Ama bunu özellikle size sözel ulaştırma noktasında da gerçekten tam tarif etme çabasını yaşayacağız. Hayat kurtaran çok önemli bir manevradır. Burada ister bu manevrayı yapan kişi erkek olsun, ister bayan olsun, İster efendim işte çok zayıf olsun, 40 kiloluk 50 kiloluk bir bayan olsun, yapacağı kişi efendim 130-140 kilolu olsun, obez olsun, şişman olsun, inanın gerçekten bu manevrada bir şekilde sonuç alınır. Şimdi bunu böyle söyledikten sonra bu manevrayı bilinmediği ya da bu ilk yardım uygulaması bilinmediği zaman dilimlerinde ya da bilmeyen insanlar, kişilerin hava yoluna bir cisim ya da kişilerin hava yoluna bir gıda parçası ya da bir su gibi, sıvı gibi bir şey kaçınca acep ne yapıyorlar diye işte düşündünüz mü? Evet, gerçekten. Yani sizin sofranızda da, sizin yakınlarınızda da olur. Ya da size soralım, ne yaparsınız? Hemen şu cevabı duyuyor gibiyim. Mehmet Hocam, efendim, böyle bir durumda biz şunu yaparız. Ne yaparsınız? Efendim, o boğazına bir şey kaçan insanın sırtına şöyle kuvvetlice vururuz. Hatta şu Allah ne verdiyse diyerekten, değil mi? Diğeri de kapaklanacak, düşecek kadar. Ya da ne yaparız mesela? Efendim işte ben şunu biliyorum. Ne biliyorsunuz? İşte ben kaşların ortasına böyle parmağımı. Efendim. Başka, ben şunu biliyorum efendim, bebek ve çocuklarda böyle boğazına bir şey kaçtığı vakit elime biraz su alırım, şöyle yüzüne doğru su çarptırırım ya da su püskürtürüm bir şekilde. Ya da Anadolu'nun bazı yerlerinde, şu an belki de duyduğunuzda inanamayacaksınız, ben kendi öğrencilerimden biliyorum, boğazına bir şey kaçan kişiyi bir merdivenin başına getirip yan yatırıp aşağı doğru yuvarlıyorlar. Böyle bir şey olabilir mi? Resmen merdivenin başından aşağı. Neden? İşte o yuvarlanma sırasında boğazına ne kaçtıysa boğazından atsın diyerekten. Yine bazı özellikle bebeklerde ve çocuklarda annelerin ya da büyüklerin yaptığı bir uygulama var ki bunun gerçekten zararlı olduğunu konuşacağız. Tehlikeli ve sıkıntı verebildiğini, çocuğa zarar verebildiğini konuşuyor. O da nedir? Efendim, yabancı cisim yutan ya da herhangi gıda parçası yutan çocuğun ayak bileklerinden aynen bir halı gibi baş aşağı sarkıtılıp efendim sırtına, başına, efendim beline, poposuna kuvvetli şekilde vurmak. Bakın, bizler bunları yapıyoruz. Ama doğrusu nedir? İsterseniz onu konuşalım. Şimdi hava yolu tıkanıklığını tekrar şöyle bir tanımı yapalım. Nedir hava yolu tıkanıklığı? Efendim, hava yolu solunumu gerçekleştirmek için gerekli olan havanın geçişine engel olacak şekilde hava yolunun tıkanmasıdır. Şimdi bu noktada hava yolu tıkanıklıklarını biz başlıca iki gruba ayırıyoruz. Bunlardan bir tanesi tam hava yolu tıkanıklıkları, bir tanesi de kısmi hava yolu tıkanıklıkları. Şimdi Tam tıkanma dediğimiz olay nedir? Tam tıkanma olayı ağız ve burundan akciğere kadar olan bölümde, öyle bir gıda, öyle bir yabancı cisim bu hava yolunu tıkar ki havanın geçişine hiçbir şekilde müsaade etmez. Biz buna tam hava yolu tıkanıklığı diyoruz. Peki tam hava yolu tıkanıklığı hocam nerede olur? Efendim ağzın hemen belirsinde, bizim yutak dediğimiz kısımda olabilir. Nerede olabilir? Hemen küçük dilin hemen altında olabilir. Nerede olabilir? Özellikle de en sık olmak şartıyla nefes borusunda olabilir. Bu noktada tam hava yolu tıkanıklığındaki belirtiler nelerdir? 1. Kesinlikle kişi nefes alamaz. 2. Burası çok önemlidir. Kişi acı çeker. Acı çeker ve kişinin suratında, Allah korusun, ölüm korkusunu suratında, o telaşını alırsınız. Ve düşünün, dünyada şu an 7-7,5 milyar insan var. Afrikalısı, efendim Asyalısı, Japonu, Çinlisi. Bakın çok ilginç bir şey söyleyeceğim. Hava yolu tıkanıklığı olan, tam hava yolu tıkanıklığı olan bütün dünyada yaratılan insanlar hava yolu tıkanıklığında aynı işareti yapıyorlar. Ne yapıyorlar biliyor musunuz? İki elini açıp kendi boğazlarına iki elini birden götürüp bir şekilde orada durduruyorlar. Yani iki elini çenelerin altında, boynunda tutuyorlar. Buna biz ellerini boynuna götürme olayına bütün dünyadaki insanlarda rastlıyoruz. Bu gerçekten hani neredeyse, Allah göstermesin, tam hava yolu tıkanıklığının uluslararası bir beden dili işareti gibi. Yani bunu görüyoruz ama gerçekten Allah kimseye göstermesin, nefes alamaz. Acı çeker. Gözünde, yüzünde, beden dilinde ölüm korkusu vardır. Ve burası çok önemli, bakın burası çok önemli, ayırt edici özellik olacak. Neye göre? Birazdan anlatacağımız kısmi hava yolu tıkanıklıklarına göre belirleyici bir faktör. Nedir bu? Kişi kesinlikle konuşamaz, ses çıkartamaz, öksüremez. Hocam peki az evvel çocuk dediniz, bebek dediniz. Çocuklarda da aynı şekilde, çocuklarda tam hava yolu tıkanıklığında çocuk kesinlikle nefes alamaz. Çocuk acı çeker. Çocuk ellerini boynuna götürür. Kesinlikle öksüremez. Ses çıkmaz. Konuşamaz. Bebekte hocam. Bebekte de çocuk nefes alamaz. Bebeğin acı çektiği belli olur. Ve bebekte en önemli olgumuz, az evvel söyledik, nasıl erişkin konuşamıyorsa, ses çıkartamıyorsa, bebeğin konuşması sesi nedir değil mi? Ağlamak. İşte bu noktada bebek ağlayamaz. Hiçbir ses çıkartamaz. Hem bebekte, hem çocukta, hem de erişkinde efendim tam hava yolu tıktığında ne oluyor? Kişi hava alamamanın durumuna bağlı olarak yüzündeki o deri rengi, cilt rengi kayboluyor ve kişinin rengi morarmaya başlıyor. Biz buna ne diyoruz? Tam hava yolu tıkanıklığı diyoruz. Tam hava yolu tıkanıklığı diyoruz. Peki Mehmet Hocam, bir de bunun tamı varsa bir de kısmisi var. Kısmi hava yolu tıkanıklığı nedir? Kısmi hava yolu tıkanıklığı nedir? O da ağız ve burundan akciğere kadar olan kısmın bir şekilde herhangi bir cisim, herhangi bir gıda parçası tarafından kısmi olarak tıkanması. Kısmi olarak tıkanma ne demek? Yani tam tıkanmıyor. Nispeten biraz havanın geçişine müsaade var. Peki tam hava yolu tıkanıklıklarını söyledik. Kısmi hava yolu tıkanıklıklarının özellikle belirtileri nedir? Özellikle belirtisi 1. Kişi diğerlerinden, tam hava yolu tıkanıklıktan farklı olarak öksürebilir, nefes alabilir, konuşulabilir. Demek ki diğerinden farkımız bu. Öksürebilir, nefes alabilir, öksürüyor. Ya da boğazıma bir şey kaçtı diyor. Ya da nefes alıyor. O zaman ne oluyoruz? Bunlar kısmi tıkanma diyoruz. Peki arasındaki farkı bilmek önemli midir? Tabii ki önemlidir. Neden? Çünkü biz tam tıkanmaya farklı müdahale ediyoruz. Kısmi tıkanmaya farklı müdahale ediyoruz. O zaman biz kısmiden başlayalım. Efendim kısmi hava yolu tıkanıklığında nasıl müdahale ediyoruz? Efendim kısmi hava yolu tıkanıklıklarında burada özellikle kişinin hava yoluna yeterli hava girişi var. Kişi başladı öksürmeye ya da konuşmaya. Nefes alıyor yani. Bakın ne yapıyoruz biliyor musun? Hiçbir şekilde fiziksel müdahalede bulunmuyoruz. Efendim vurmak, işte bir manevra yapmak. Hiçbir şey yapmıyoruz. Sadece ne diyoruz? Şunu diyoruz. Öksürmeye teşvik ediyoruz. Öksür, öksür. Kuvvetli şekilde öksür. Öksür, kuvvetli bir şekilde öksür diyoruz. Ve bu noktada kişi eğer ayakta ise biz bu öksür teşvikini yaparken belki o kısmi tıkanma birazdan tam tıkanmaya dönebilir. Ya da kişi ayakta duramayacak halden düşme haline gelebilir diyerekten bu dönemde onun arkasında durmaya özellikle dikkat ediyoruz. Onun arkasında durup sanki onun güvenini sağlamış gibi oluyoruz. Diğer taraftan da özellikle kısmi tıkanması olan ve öksürmeye teşvik ettiğimiz kişi hangi pozisyondaysa o pozisyonda bırakacağız. Diğer taraftan bizim özellikle yani bebek ve çocuklarla alakalı hocam çocuğa da öksürmesini teşvik edebiliriz. Bebekte nasıl davranacağız? İsterseniz o sorunun cevabını da birazdan verelim. Şimdi o zaman demek ki kısmi hava yolu tıkanıklıklarında müdahalemiz kesinlikle herhangi bir vurmak, darbe, sopa, elle falan yok. Ne yapıyoruz bir şekilde? Öksürmesini teşvik ediyoruz diyoruz. O zaman şunu söyleyelim. Tam hava yolu tıkanıklığında nasıl müdahale ediyoruz? Efendim tam hava yolu tıkanıklığında müdahalemiz az evvel de söyledim. Bulan kişinin adıyla Hemlik manevrası, diğer adıyla karna bası uygulaması diyoruz. Şimdi isterseniz bu hava yolu tıkanıklığından tam hava yolu tıkanıklığını anlatırken söyleyeceğimiz karna bası uygulamasını anlatmadan evvel isterseniz ufak bir soluklanalım. Ondan sonra devam edelim. Hem de siz de kafanızdaki soruları düşünmüş olursunuz. Bekliyoruz efendim.
A'dan Z'ye sağlık. Telefon numaralarımız 0090-312-463-3419 ve 0090-312-463-3421. Elektronik posta adresimiz ise adanzyesalik@trt.net.tr.
Evet, demek ki şimdi tam hava yolu tıkanıklığı olan, bilinci yerinde olan kişilere ne yapacağız? Neydi manevramız adı? Karna bası uygulaması. Diğer taraftan subdiyaframatik bası ya da hemlik manevrası. Öncelikle bir, muhakkak tam hava yolu tıkanıklığı olan kişi ayakta olacak. Bu noktada biz hemen kişinin arka yani sırt bölümüne geçeceğiz. Sırt bölümüne geçtikten sonra hemen kişinin, önümüzdeki kişinin ayaklarını yaklaşık bir omuz seviyesinde açmasını sağlayacağız. Açtık. Arkasındayız. Ondan sonra ne yapacağız efendim? Kendi dominant olan ayağımız yani sağ ayağımızı önümüzdeki hava yolu tıkanıklı olan kişinin bacaklarının arasında yaklaşık 10-15 santim girecek şekilde sokacağız. Neden? Bir şekilde kuvvet almak. İkinci yararı da eğer kişi bu sırada bayılır ise bizim göğsümüze doğru düşmesini sağlayacağız. Düşerken de bacağımızı onun bacakların arasına soktuğumuz için bir kuvvet alacağız. Demek ki arkasına geçtik. Bacaklarını açtırdık. Sağ bacağımızı biz tabii pergel gibi açtık. Sağ bacağımızı onun bacak arasına soktuk. Ondan sonra bakın ne yapıyoruz. Ondan sonra efendim elimizi yumruk yapıyoruz. Elimizi yumruk yaptıktan sonra beni dinleyen herkes yapsın elini yumruk. Yumruk yaptıktan sonra elimizi yumruk yaptıktan sonra yumruğun efendim bir elin sırt bölümü var bir de avuç içine bakan kısmı var. Ne avuç içine bakan kısmı ne de sırt kısmı. Baş parmağımızın olduğu bölümü bir şekilde getiriyoruz. Onu şimdi hava yolu tıkanıklığı olan kişinin belli bir yerine basılı olarak yapacağız. Nasıl yapıyoruz? Elimizi yumruk yaptık. Yumruk yaptıktan sonra baş parmağımızın olduğu kısmı bakın nereye götürüyoruz? Şöyle yapıyoruz. Herkes beni dinleyenler şu göğüs kemiğimizi, yani şu göğüs kafemizin ortasındaki kemiği bulsun. Bunun adı göğüs kemiği, iman tahtası, tıptaki adıyla sternum. Evet. Şimdi hatta yukarıdaki boğaz şentinin aşağı doğru inelim. Göğüs kemiği bitti. Gördünüz mü? Burada kemik bitti. Şimdi bu göğüs kemiğin bittiği yer ile, çok affedersiniz, göbek deliğimizin arasındaki mesafenin aşağı yukarı ortasındaki kısmı. Demek ki havayolu tıkanıklığı olan kişinin göğüs kemiğinin bittiği yer ile göbek deliğinin olduğu mesafenin tam ortasına elimizi yumruk yapıp baş parmağımızın olduğu kısmı tam oraya getiriyoruz. Tam oraya getirdikten sonra, tabii sağ elimizi kullanıyorsak sağ, solsa sol. Ben mesela sağ elimi kullanıyorum. Sağ elimi o göğüs kemiğinin bittiği yerle göbekten arasındaki olduğu seviyenin olduğu yere getirdim. Sağ elimi de yumruğun kısmını da oraya koydum. Diğer elimi de sol elimi de o yumruğumuzun üstüne doğru getirdim. Tabii kişinin arkasındayım. Ne yapıyorum? Kendime doğru ve yukarı doğru kuvvetlice çekiyorum. Kendime ve yukarı doğru. Yaklaşık 5 ila 7 kez. Hocam ne yapıyoruz burada? Şunu yapıyoruz bakın. Biz orada midedeki kısma aşağı yukarı ve diyafragmadaki kısma bası uygulayaraktan, buradaki basıyı yemek borusuna ileterekten, yemek borusundaki basıncın hemen yan komşusu olan soluk borusuna iletilip oradan atılmasını sağlıyoruz. İnanın kuvvetli, kendimize ve yukarı doğru 5 ila 7 kez kuvvetlice yaparsak hem diyaframa hem mide havası yemek borusuna iletilir. Yemek borusundan da bir şekilde hava borusuna, soluk borusuna bu basınç iletilir ve yabancı cisim çıkar diyoruz. 5-7 kez cisim çıkancaya kadar tekrarlıyoruz. Peki hocam çocuklarda, çocukların boyu biraz erişkinlerden kısa olduğu için ne yapıyoruz? Bu müdahalenin aynısını yapıyoruz ama ne yapıyoruz? Çocuğun boyuna gelebilmek için çocuğun arka tarafına geçiyoruz, dizlerimizle çöküyoruz. Yani çocuğun boyuna geliyoruz. Peki bu noktada hocam, eğer kişi çok şişmansa ya da hamilelere nasıl yapıyoruz? Çok şişman olanlara ya da hamilelere bir şekilde hamilelik göbeğinin, hamilelik yani obezlerde göbeğin üst kısmı, hamilelerde de göbek çukurunun üst tarafına, yani karnının üst tarafına aynı müdahaleyi göğsünün üzerine tutuyoruz. Hızlı hızlı geriye doğru hamilelere basınç uyguluyoruz. Peki hocam evdeyiz, tek başımayız, bana bu müdahale yapacak olan kimse yok. Bakın o zaman ne yapıyoruz? Bu müdahaleyi eğer bize yapacak bir insan yoksa biz bir şekilde kendi kendimize bu kısmımızı, yani göğüs kemiğin bittiği yer ile göbek deliğinin arasının tam ortasına gelen kısmı herhangi bir masa, herhangi bir sandalye ya da herhangi bir katı bir yapının üzerine kendimizi ileri ileri, aynen birisi yapıyormuş gibi bu manevrayı ileri ileri yapıp basıncı bu şekilde de yapabiliyoruz. Peki bu noktada bilinci kaybetmiş, bilinci kapalı olan kişilerde nasıl yapıyoruz? Havayolu tıkanıklıklarında onu da hemen söyleyelim. Orada da nasıl davranıyoruz? Birinci kapalı olan, bilincini kaybetmiş ama havayolu tıkanıklığı oluşmuş kişileri hemen yere yatırıyoruz. Bunların düz zemine yatırdıktan sonra bunların bacakları üzerine aynen ata biner pozisyonda oturuyoruz. Ondan sonra bir elimizin topuğunu göbek deliğiyle göğüs kemiğinin arasına yerleştiriyoruz. Diğer elini de üzerine koyuyoruz. Ve göbeğin üzerinden, burası çok önemli, aşağı kürek kemiklerine doğru eğik bir bas uyguluyoruz. Ondan sonra yabancı cisim çıkana kadar 5-7 kez devam ettiriyoruz efendim. Ta ki işte profesyonel ekipler gelinceye kadar. Şimdi tabii gelelim. Bebeklerde ne yapıyoruz? Bebeklerde tabii manevra biraz daha farklı. Orada bebeklerde tam tıkanıklık olduğu durumlarda öncelikle bebeğin ağzına parmağımızı dikkatçe sokuyoruz. Aynen çengel şeklinde sokularak eğer yabancı cisim varsa, ağız içinde bir şey varsa çıkartıyoruz. İlk önce tabii ağzına muhakkak bakıyoruz, gördüklerimizi çıkartıyoruz. Diğer taraftan baktık öyle bir şey yok. Hemen
ilk yardım uygulayan kişi olarak bebeği bir kolumuzun üzerine ters olarak yatırıyoruz. Baş parmak ve diğer parmaklarımızın yardımıyla bebeğin çenesini güzelce kavruyoruz. Bebeği boynundan tutuyoruz ve yüzüstü ata biner pozisyonda bebeği yatırıyoruz. Ondan sonra hafif bebeğin başı aşağıda gelecek şekilde bebeğin kürek kemiklerinin arasına, bakın çok önemli, elimizin ayasıyla 5 ila 7 kez aşağı ve süpürür tarzda. Bakın şu sesi duyacaksınız. Süpürür tarzda. Yani dik olarak değil, süpürür tarzda bebeğin kürek kemiklerine 5 ila 7 kez vuruyoruz. Ondan sonra sırtına vurduktan sonra baktık, tekrar ağzına kontrol ettik, çıkmamış. Bakın ondan sonra aynen hani bizim bebek pazarında bazlama yaparlar. Hamuru bir oradan bir öbür tarafa alırlar. Aynen onun gibi bebeği bu sefer yüzüstü yerine sırt üstü yatırıp öbür kolumuzun üzerine, efendim burada bebeğin özellikle ve özellikle iki parmağımızla bebeğin göğüs kemiğin alt kısmından karnın üst kısmına baskı uyguluyoruz. Demek ki bebekte 5 kez kürek kemiklerinin arasını süpürür tarzda vuruyoruz. Çıkmazsa eğer bu sefer tam tersi sırtımızın üzerine yatırıp göğüs kemiğinin alt kısmını iki parmağımızla kuvvetçe bastırıyoruz. Gerçekten bu manevra bebeklerde çok önemli. Peki hocam, sohbetin başında dediniz işte ayak parmakların ayak bileklerinden yakalayıp böyle kafası aşağıda olacak şekilde halıya vuruyormuş, toz çıkartıyormuş, vurmak çok tehlikeli. Neden? Çünkü bebeklerin ilk 3 yaşta kafaları vücutlarının neredeyse 3'te 1'i kadar. Yani çok ağır. O sebepten dolayı bebeğe yapacağınız böyle bir manevra, böyle bir vurma, yani baş aşağı ayak topuklarından yakalayıp vurma ne yapar biliyor musunuz? Bebeğin boyun omurlarını zedeler, zedelemekle kalmaz, oradan geçen büyük sinirleri zarar verebilir. Allah korusun bebeğin kol ve parmaklarında uyuşma, hareketsizlik gibi olabilir. Yapmıyoruz efendim, yapmıyoruz. Sadece kürek kemiklerin arasına vuruyoruz. Diğer taraftan tam tersi çevirip göğüs kemiğin alt kısmından 5 defa vuruyoruz. Şimdi burada annelere, babalara, özellikle büyüklere şunu tembih edeceğiz. Efendim bebek ve çocuklar çok meraklıdırlar. Gerçekten uykudan arta kalan her anlarını bir keşif yoğunluğuna çıkarır, keşif olarak değerlendirirler. Bulundukları her şeyi merak ederler. Dünyadaki her şeyi bir şekilde tanımak isterler. Tabii tanımak isterlerken bebekler özellikle nasıl tanırlar biliyor musunuz? Ağızlarıyla tanırlar. Yani onların özellikle en büyük tanıma mekanizmaları ağızlarına sokaraktır. Onlara bir şekilde göz kulak olmak zorundayız. Allah rahmet eylesin. Annem derdi ki bebeği olan bir anne işini gücünü, efendim bulaşıkmış, yemekmiş, ev işmiş bırakacak. Yalnız da yalnız bebeğinin yanında olacak, bebeğiyle ilgilenecek. Bir saniyese bile gözünü ayırmayacak derdi. Allah rahmet eylesin. Bu noktada gerçekten neler yapmalıyız? Bir şekilde çocuk oyuncağının seçiminde doğru tercihler yapacağız. Özellikle ayrılabilen kısımları olmayan ve çocuğumuzun yaşına uygun, üzerinde yaşar, 3 yaşından küçükler oynamasın ya da 3 yaşından küçüklere tehlikelidir diye, bunları seçeceğiz arkadaş. Hiçbir zaman, bakın burası çok önemli, bakın çok çok önemli şey. Hiçbir zaman 4 yaşın altındaki çocuklara pişmemiş havuç, fıstık, fındık, sert şeker, üzüm vermeyeceğiz. Yani sonuç 4 yaşının altındaki çocuklara vereceğiniz fındık, fıstık, efendim çekirdek, sert havuç, sert elma parçası, sert şeker, bunları vermeyeceğiz efendim. Vermeyeceğiz. Üzüm vereceksen böleceksin. Karpuz vereceksen küçük olacak. Ondan sonra havuç vereceksen yumuşatacaksın bir şekilde. İlla fıstık vereceksen toz haline getir ver. Diğer taraftan eğer emzik veriyorsak büyük, sert olmasına ve üzerinde hava delikleri bulunmasına özellikle özen göstereceğiz. Çok önemli bir şey söyleyeceğiz. Nedir? Çocuklara nazar boncuğu, çocuklara efendim altın, çocuklara ufak ezizi, bunları kesinlikle çocukların ağzıyla yakalabilecekleri mesafeye, hatta bana göre hiç koymayın efendim. Biz çok sık görüyoruz, özellikle çatal iğnede nazar boncuğu takılmış, çocuk omuzuyla ağzını getiriyor, tak diye yutuyor. İnanın çok tehlikeli. Çocukların omuzlarına, oralarına, buralarına küçük çatal iğneler yapıştırmayacağız. Dik bir şey yapmayacağız. En son olarak da emzik veriyorsak çocuğa, emziğin ne kordonu olsun ne de kurdele olsun. Emzik tek başına olsun. Kurdele ve kordon olmasın efendim. Diğer taraftan evimizde bulunan kabloları kısaltacağız. İpleri kısaltacağız. Bunların çocuktan ulaşabileceği yerlerden uzak tutacağız. Diğer taraftan toplu iğneymiş. Diğer taraftan düğmeymiş.
pilmiş, balonmuş, küçük cisimlermiş, özellikle bakın çok önemli. Bozuk paralar çocukların ulaşabilecekleri yerlerde olmayacak. O zaman Can Hanım cümlemizi tekrarlayarak sohbetimizi kapatalım. Bebekler düğme, fındık, fıstık, leblebi, mısır tanesi, bütün bu küçük cisimleri ağızlarına götürürler ve maalesef tıkanabilir. Dikkat edeceğiz efendim. Efendim çok teşekkür ediyoruz bu güzel sohbet için. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Lütfen bu kandilde bu fakir Doktor Mehmet Uçar'a dualarınızı esirgemeyiniz. Hayırlı akşamlar diliyorum.
A'dan Z'ye sağlık.